Gazap üzümleri.
Ayrım 17.
Ana ile Noah etleri hızla hazırlayıp duruyorlardı. Fırından kızaran domuz kemiklerinin kokusu geliyordu. Çocuklar sızmışlardı geç saatte. Winfield kapının dışında tozların içinde kıvrılmış yatıyordu. Ruthie sözüm ona etlere bakmak için gidip sandığın kenarına oturmuştu. Ama onun da kafası arkadaki duvara yaslanmış, ağzı açılmıştı çoktan. Derin derin soluk alıyordu uykusunda. Dudakları ayrık duruyordu. Tom aletlerle uğraşmayı bitirip mutfağa doğru yürüdü. Peşinden de papaz geliyordu. Vay canına, şu etleri bir koklasana dedi Tom. Hele şu çıtırtıyı dinle. Ana tuğla gibi et parçalarını küplere basıp aralarına tuz döşüyordu durmadan. Başını kaldırıp Tom'a baktı. Biraz gülümsedi. Ama gözleri ciddi ve yorgundu. Kahvaltıda domuz kemiği fena gitmez dedi. Papaz onun yanına yaklaştı. Bırakın, ben tuzlayayım şu etleri dedi. Beceririm. Sizin yapmanız gereken başka şeyler var daha. Ana işini bıraktı. Onu garip bakışlarla süzdü. Çok acayip bir öneriyle yüz yüze gelmiş gibi davranıyordu. Ellerinde kanların pembeye boyadığı kat kat tuzlar kabuklaşmıştı. Kadın işi bu dedi sonunda. İş iştir diye itiraz etti papaz. Öyle çok iş var ki kadın işi erkek işi diye ayırmaya olanak yok. Sizin başka işleriniz var. Bırakın etleri ben tuzlayayım. Ana onun yüzüne bir saniye daha baktı. Sonra kovadaki sudan birazını musluğun içine döküp ellerini yıkadı. Papaz et parçalarını aldı. Ana'nın dikkatli bakışları altında her yanını tuzladı. Küplere bastı. Birinci katı bitirip üstünü tuz tabakasıyla iyice sıvayınca Ana tatmin olmuş göründü. Kızarmış kabarmış ellerini kuruladı. Tom, Ana buradan neler alacağız diye sordu. Ana hızla mutfağın çevresine bakındı. Kovayı dedi. Yemek için gereken her şeyi, tabakları, fincanları, kaşıkları, bıçakları, çatalları, hepsini şu çekmeceye doldur. Çekmeceyi olduğu gibi alalım. Büyük tavayı, büyük çardağını, kahve demliğini. Fırın soğuyunca içindeki ızgarayı da çek al. Ateş yaktığımız üzerine koyarız. Leğeni almayı çok isterdim ama herhalde yer yoktur. Çamaşırı kovada yıkarım. Küçük kapları almanın yararı yok. Az yemeği de büyük kapta pişirir insan. Ama çok yemeği küçüğünde pişiremezsin. Ekmek tepsilerini al, hepsini. Birbirinin içine giriyorlar nasılsa. Durup çevresine bir daha bakındı. Sen benim söylediklerimi al Tom. Gerisini ben hazırlarım. Biberi, tuzu, cevizi, rendeyi falan son ağzı alırım. Lambayı eline aldı. Ağır adımlarla yatak odasına geçti. Çıplak ayakları hiç ses çıkarmadı. Papaz yorgun görünüyor dedi. Kadınlar hep yorgun olur diye karşılık verdi Tom. Öyle yaratılmışlardır. Ayinlerde ara sıra canlanır, coşarlar o kadar. Evet ama o daha yorgun, iyice yorgun, hastaymış gibi yorgun. Ana kapıdan yeni çıkmıştı. Onun son sözlerini duydu. Rahat ifadeli suratı yavaşça gerginleşti. Kaslı yüzdeki çizgiler kayboldu. Gözleri keskinleşti, omuzları dikileşti. Boş odaya şöyle bir baktı. Atılacaklardan başka bir şey kalmamıştı burada. Yerde duran şirteler de gitmişti. Çekmeceli masalar falan zaten satılmıştı. Yerde kırık bir tarak, boşalmış bir talk pudrası kutusu, birkaç toz topağı göze çarpıyordu. Ana fenerini yere koydu. Sandalye yerine kullandıkları kutulardan birinin arkasına uzandı. Oradan iki kağıt dolu bir karton kutu çıkardı. Eskimiş, lekelenmiş, köşeleri çatlamıştı. Oturdu, kutuyu açtı. İçinde mektuplar, gazetelerden kesilmiş resimler, çekilmiş fotoğraflar, bir çift küpe, bir altın yüzük, saçtan örülüp ucuna altın halkalar takılmış bir saat kösteği vardı. Ana mektuplara parmaklarının ucuyla dokundu. Hafifçe. Tom'un duruşmasının haberi basılı gazete küpürünün kırışığını düzledi. Kutuyu uzun süre elinde tuttu. İçindekilere baktı. Parmakları mektupların sırasını bozdu. Sonra onları tekrar sıraya soktu. Alt dudağını sırıyor, bir yandan düşünüyor, hatırlıyordu. Sonunda kararını verdi. Yüzüğü, kösteği, küpeleri aldı. Elini kağıtların altına daldırıp bir tek de altın kol düğmesi buldu. Mektuplardan birini zarfından çıkardı, ayırdıklarını zarfa koydu. Yavaşça, yumuşak bir hareketle kutuyu kapattı. Kapağını dikkatle düzeltti, dudakları aralandı. Sonra ayağa kalktı, feneri eline aldı. Tekrar mutfağa döndü. Sobanın kapağını açtı. Kutuyu kömürlerin arasına özenle yatırdı. Sıcaklık kutunun kağıdını hemen kahverengiye dönüştürdü. Bir alev yükselip kutunun üstünü yaladı. Ana sobanın kapağını kapattı. Aynı anda içeride alevler bir soluk sesiyle parladı, kutuyu sardı. Dışarıda avluda babayla El fener ışığında kamyonun yanında çalışmaktaydılar. Aletler ta dibe konuyordu ama bir arıza olursa bulup alması, uzanması kolay yerde olmak zorundaydı yine de. Sonra elbise sandıkları, torbalar içindeki mutfak eşyaları, çatal bıçak, tabakların kutusu, galonluk kova arkaya bağlandı. Tepeye şilteleri yatırdılar. Kamyonun kasasını korkulukların hizasına kadar doldurmuş oldular. Üzerine brandayı örttüler. El uçlarına 50'şer santim arayla delikler açtı. Oralardan ip geçirdi. Kasanın yan direklerine bağladı. Yağmur yağarsa üst çubuklara bağlarız, herkes altına girer dedi. Ön tarafta oturanlar zaten ıslanmaz yağmurdan. Baba iyi fikir diye takdir etti onu. El hepsi o kadarla da kalmıyor dedi. İlk fırsatta upuzun bir tahta bulup direk gibi ortaya çakacağım. Brandayı üstüne geçireceğim. Üstümüz sürekli örtülü olur o zaman. Millet güneşten de korunur. O da iyi fikir dedi, kabullendi baba. Bunu neden daha önce düşünmedin? Vaktim olmadı dedi El. Vaktin mi olmadı? Yeri iklimi kasıp kavurmaya vakit buldun sen El. Son iki haftadır nerelerde geziyordun ancak şeytanlar bilir. İnsanın göçerken yapmak zorunda olduğu bir takım şeyler var dedi El. Bunu söyledikten sonra güveninin birazı kaybolur gibi oldu. Baba diye sordu. Sen gittiğimize seviniyor musun baba?
Elbette. Herhalde evet.
Burada epey zorluk çektik. Tabii orada durum başka olacak. Bol bol iş var. Her taraf yemyeşil, cennet gibi. Minik beyaz evler, çevresinde portakal ağaçları. Her tarafta hep portakal mı bitiyor? Belki her tarafta değil ama pek çok yerde. Gökyüzünde günün ilk gri ışıkları başladı. İşler de bitmişti. Domuz eti küpleri hazırdı. Tavukların kafesi en üste konmak üzere sıra bekliyordu. Ana fırını açtı. Kızarmış kemik yığınını çıkardı. Hepsi çıtır çıtır kahverengiydi. Üstlerinde kemirecek halde et kalmıştı. Ruti ayılır gibi oldu. Oturduğu sandığın üstünden kayıp indi. Devrildiği yerde tekrar uyuyakaldı. Ama büyükler kapının çevresinde dizilmiş, biraz titreyerek kemikleri kemirip duruyorlardı. Herhalde nineyle dedeyi uyandırmamız gerekir dedi Tom. Neredeyse gündüz olacak. Ana, son ana kadar uyandırmayı içi götürmüyor insanın diye söze karıştı. Uykuya öyle çok ihtiyaçları var ki. Ruti ile Winfield da doğru dürüst dinlenemediler. Baba, hepsi eşyaların tepesinde şiltelere yatıp uyuyabilirler dedi. Rahat orası, göreceksiniz. Birden köpekler yatmakta oldukları yerden fırlayıp kulaklarını diktiler. Ardından havlayarak karanlıklara doğru atıldılar. Bu da ne demek yahu dedi baba. Az sonra havlayan köpekleri sakinleştirmek için konuşan bir ses duydular. Peşinden ayak sesleri geldi. Bir adam göründü. Molly Graves'tı. Şapkasını alnını iyice çekmişti. Çekingen adımlarla yaklaştı. Günaydın millet dedi. Vay Molly. Baba elindeki kemiği havada salladı. Yaklaş da biraz da domuz da sen kemir Molly. Sağ olun istemem, pek aç değilim dedi Molly. Öf, hadi hadi Molly al. Baba eve girdi, birkaç kemik getirdi. Niyetim sizin yiyeceklerinizi yemek değildi dedi bu sefer Molly. Buradan geçiyordum, gideceğinizi düşündüm, bir veda edeyim dedim. Birazdan çıkıyoruz yola dedi baba. Bir saat geç gelsen kaçırırdın bizi. Her şeyi yükledik bak. Hepsi hazır. Molly kamyona doğru bakıyordu. Bazen ben de gidip ailemi bulsam diye geçiriyorum içimden. Ana, Kaliforniya'dan hiç haber geldi mi sana diye sordu. Hayır gelmedi. Ama ben de gidip postaneye sormadım. Bir ara gidip sormak gerek. Baba, El, sen git nineyle dedeyi uyandır dedi. Gelip bir şeyler yesinler. Az sonra çıkıyoruz yola. El ambara doğru uzaklaşırken o yeni konuğuna döndü. Molly, araya sıkışıp bizimle gelmek ister miydin? Sana da yer açmaya çalışırdık. Molly elindeki pirzola kemiğinden bir parça kuru et ısırdı, çiğnedi. Bazen gideyim diye geliyor içimden. Ama gitmeyeceğimi biliyorum. Son dakika gelince kaçıp mezarlık hayaleti gibi saklanacağım. Çok iyi biliyorum. Noah, gün gelecek bu tarlalarda ölüp gideceksin Molly dedi. Biliyorum. Onu da düşündüm. Bazen pek yalnızlık duyuyorum. Bazen daha iyi oluyorum. Önemi de yok. Ama eğer bizimkilere rastlarsanız... Asıl bunu söylemeye gelmiştim işte. Kaliforniya'da bizimkilere rastlarsanız iyi olduğumu söyleyin onlara. İşleri yolunda değil. Bu biçim yaşadığımı anlamasınlar. Parayı toparlar toparlamaz yanlarına geleceğimi söyleyin. Gelecek misin sahiden diye sordu Anne. Molly alçak sesle hayır dedi. Hayır gitmeyeceğim. Gidemem. Kalmam gerek artık. Eskiden olsa gidebilirdim. Ama artık olmaz. İnsan düşündükçe daha iyi anlıyor. Ben hiç gidecek değilim buradan. Şafağın ışıkları daha belirginleşmişti. Fenerleri biraz solgun gösteriyordu. El yanında topallayarak sarsak sarsak yürüyen dedeyle yaklaşıyordu. Zaten uyumuyormuş diye seslendi onlara. Ambarın arka tarafına çıkmış orada oturuyormuş. Bir şeyi var bunun. Dedenin gözleri donuk donuk bakıyordu. O eski şeytanlık yoktu bakışlarında. Bir şeyim yok benim dedi. Gitmiyorum o kadar. Gitmiyor musun diye sordu baba. Ne demek gitmiyorum? Baksana her şeyi topladık yükledik gitmeye mecburuz. Kalacak yerimiz yok. Ben size kalın dedim mi dedi bu sefer dedi. Siz gidin kalan benim. Bütün gece düşündüm bu işi. Burası benim kendi vatanım. Ben buraya aitim. Portakallarla üzümler insanın yatağına sokulsa yine vız gelir bana. Gitmiyorum. Burası iyi bir yer değil. Ama benim kendi yerim. Siz hepiniz gidin. Ben burada, ait olduğum yerde kalıyorum. Hepsi onun çevresine toplandılar. Baba, yapamazsın dede dedi. Bu topraklar hep traktör altında kalacak. Kim yemek pişirir sana? Nasıl yaşarsın? Kalınmaz burada. Sana bakacak kimse olmadı mı açlıktan ölürsün. Dede birden bağırdı. Allah kahretsin. Evet ihtiyarım. Ama kendime hala bakarım ben. Molly nasıl yaşıyor? Ben de onun kadar yaşarım. Dedim size. Gitmiyorum. Ne halt ederseniz edin. İsterseniz nineyi de alıp götürün. Ama beni götüremezsiniz, işte o kadar. Baba çaresizlik içinde beni dinle dede diye başladı söze. Bir dakikalığına dinle beni. Dinlemiyorum. Söyledim size, gitmiyorum. Tom babasının omzuna dokundu. Baba, eve kadar geliver. Sana bir şey söylemek istiyorum. Eve doğru giderlerken omzunun üzerinden geriye doğru "Ana, bir dakika gelir misin?" diye seslendi. Mutfakta bir tek lamba yanıyordu. Domuz kemiklerinin durduğu tabak hala tepeleme doluydu. Tom, "Bakın, dedemin gitmiyorum demeye hakkı var, biliyorum. Ama burada da kalamaz," dedi. "Bunu hepimiz biliyoruz." Baba, "Elbette kalamaz," diye ona katıldı. "Onu yakalayıp bağlamaya falan kalkarsak bir yerini acıtabiliriz. Ayrıca o kadar kızar ki kendi canını da yakabilir. Şu anda onunla tartışmaya imkan yok. Sarhoş edebilirsek mesele kalmaz ama. Viski var mı hiç?" "Yok," dedi baba. "Tek bir damla viski yok koca evde. John da zaten olmazdı. İçki içmediği zamanlarda hiç bulundurmaz." "Ana, Tom," dedi. "Winfield'ın kulağı ağrıdığı zaman onu sakinleştirsin diye bir şurup aldıktı. Şişenin yarısı duruyor. İşe yarar mı dersin? Ağrı kötüyken veriyordum. Winfield hemen uyutuyordu." "Olabilir," dedi Tom. "Hadi getir Ana. Bir deneyelim hiç değilse." Ana, "Atılacakların arasına fırlatmıştım," dedi. Feneri eline aldı, dışarı çıktı. Biraz sonra elinde yarım şişe kapkara ilaçla döndü. Tom şişeyi salladı, sonra tadına baktı. "Fena değilmiş," dedi. "Bir fincan sade kahve yap, koyu olsun. Dur bakayım, bir tatlı kaşığı diyor. Biz çok koysak daha iyi olur. İki çorba kaşığı koyalım bence." Ana sobanın kapağını açtı, çaydanlıklardan birini içeriye koydu. Tam kömürlerin üzerine. Sonra içine suyu ve kahveyi ölçerek koydu. "Konserve kutusunda vermek zorundayız eline," dedi. "Fincanların hepsini sarıp yükledik." Tom'la babası tekrar dışarı çıktılar. "İnsanın ne yapacağına kendi karar vermeye hakkı var. Hey, burada kemik kemiren mi oldu?" "Biz hepimiz yedik," dedi Tom. "Anam sana da biraz kahveyle biraz kemirecek et hazırlıyor." Dede eve girdi, kahvesini içti, etini yedi. Dışarıdaki grup onu kapının aralığından sessizce seyrediyordu. Esnediğini, sallandığını gördüler. Sonra kolunu masaya dayadı, kafasını üstüne koydu, uyudu. "Zaten yorgundu," dedi Tom. "Bırakın uyusun." Artık hazırdılar. Nine pek mahmurdu. Hala ayılamamıştı. "Neler oluyor? Ne diye kalktınız bu kadar erken?" diye söyleniyordu. Ama giyinmişti. Huysuzluk da çıkarmıyordu. Ruth ile Winfield'ı uyanmışlardı. Yarı uykulu oldukları için sessizdiler, rüyada gibiydiler. Işıklar toprağa çabucak yayıldı. Ailenin hareketi duraladı. Sağda solda dikilip duruyorlar, yola çıkmakla ilgili ilk hareketi yapmaktan çekiniyorlardı. Korkuyorlardı onlardı. Yumurta kapıya dayanınca başlamıştı bu korku. Dedenin korktuğu gibi korkuyorlardı. Sundurmanın ağıran göğe karşı biçim almasına baktılar. Lambaların ışığını belli etmeyecek kadar solduğunu gördüler. Yıldızlar söndü. Birer ikişer batıya doğru sönüp gittiler. Aile hala uyur gezerler gibi durup duruyordu. Gözleri çevreyi taramakta, hiçbir ayrıntıyı görmeden bakmakta, yalnızca tüm şafağı, tüm toprağı, tüm çevre yapısını bir bütün olarak görmekteydi. Bir tek Molly Graves dolaşıyordu ortada tedirgin tedirgin. Kamyonun korkulukları arasından içeriye bakıyor, arka tarafa asılmış yedek lastikleri muayene ediyordu. Sonunda Molly Tom'a yaklaştı. "Sen eyalet sınırını geçiyor musun?" diye sordu. "Şartlı salıverilmiştin. İşi bozacak mısın?" Tom silkinip uyuşukluktan sıyrıldı. "Hay Allah, neredeyse güneş doğacak," dedi yüksek sesle. Ötekiler de kendilerine geldiler, kamyona doğru ilerlediler. "Haydi gelin," dedi Tom. "Dedeyi de bindirelim." Baba, John amca, Tom ve Anne mutfağa daldılar. Dede orada, alnını kollarına dayamış, masada kuruyan kahve izlerinin başında uyuyordu. Dirseklerinin altından yakalayıp ayağa kaldırdılar. O sarhoşlar gibi direndi. Boğuk bir sesle sövüp saymaya başladı. Hemen kapıdan çıkardılar onu. Kamyonun yanına vardıklarında Tom'la El yukarı çıkıp eğildiler, ellerini onun kolları altında kenetlediler, onu yavaşça yukarı kaldırıp yüklerin tepesine yatırdılar. El brandayı çözdü. İhtiyarı altına yuvarladılar. Yanına irice bir kutu koydular. Brandanın ağırlığının onun üstüne binmesini önlediler. "Orta direği takmam şart," dedi El. "Bu gece durduğumuz zaman yaparım." Dede homurdandı. Uyanmamak için mücadele etti. Sonunda yerine rahatça yerleştiğinde hemen tekrar derin bir uykuya daldı. Baba, "Ana, sen nineyi al, bir süre önde elin yanında otur," dedi. "Ara sıra yer değişiriz, daha kolay olur. Ama ilk siz binin oraya." Bindiler. Geri kalanlar da yükün tepesine tırmandı. Connie ile Rose of Sharon, baba ile John amca, Ruth ile Winfield, Tom ile papaz, Noah aşağıda duruyor, hepsinin yerleşmesini izliyordu. El kamyonun çevresini dolandı. Bu ağır yükün altında makasların ne durumda olduğuna baktı. "Hey tanrım," diye söylendi. "Makaslar sanki dümdüz. Bereket versin takoz koymuşum atlarına." "Noah, köpekler ne olacak baba?" dedi. "Tüh, köpekleri unuttum." Baba bir ıslık çaldı. Bir tek köpek hızla koşup geldi. Bir tek. Noah onu yakaladı, yüklerin tepesine attı. Hayvan orada yükseklikten korkup titreyerek kazık gibi oturdu. Öteki ikisini bırakmak zorundayız diye seslendi baba. Muli, sen bakar mısın biraz onlara? Açlıktan ölmesinler ha? Olur dedi Muli. İsterim iki köpeğim olmasını. Tamam, aldım onları. Tavukları da al dedi baba.
Ayrım sonu.